Öteki tarih 2. cilt 23. ayrım sayfa 361. Fes mi kalpak mı? Mütareke döneminde 1918-1922 Müslümanlar İstanbul'daki işgalci Fransızlar, İngilizler, İtalyan birliklerine nefretlerini feslerine ve sarıklarına sarılarak gayrimüslim azınlıklar sempatilerini şapka giyerek gösterdiler. Fes'ten hoşnut olmayan Müslümanlar ise Kuvayi Milliyecilerin başta olan kalpağı giyiyorlardı. 23 Nisan 1920'de Ankara'da açılan Büyük Millet Meclisi'nin ilk tartıştığı konulardan biri fes mi kalpak mı meselesi olmuştu. O sırada henüz şapka mı sorusu sorulmamıştı ama Mustafa Kemal meşhur Batı Anadolu gezisi sırasında 4 Şubat 1923'te İzmir'de gazetecilerle yaptığı toplantıda gazeteci Hüseyin Şahit'e şapka konusunda ne düşündüğünü sormuştu. Hüseyin Cahit şapkaya taraftar olduğunu ancak şimdilik böyle bir şeyin imkansız olduğunu söylemişti. Halbuki aynı gazeteci 1909'daki 31 Mart olayı sırasında İstanbul'dan kaçarken kamufle olmak için başına şapka geçirmiş, vapur Romanya'ya vardığında ilk iş olarak şapkayı atıp fesini giymişti. 9 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent ilan edilmesiyle birlikte devlet memurlarının giyim kuşamlarında devletin denetimi başladı. Şapka ve kıyafet yeniliği ile ilgili ilk görüşler 1924 Şubat'ında Hüseyin Cahit'in yazdığı bir makaleyle dile getirildi. Mayıs 1925'te donanmada Alman tipi keplerin giyilmesiyle başlayan modernleşme hamlesi Cumhurbaşkanlığı Muhafız Birliği'ne, oradan da Kara Kuvvetleri'ne geçti. Daha sonra Müdafaa-i Milliye Vekaleti çıkardığı bir emirle aynı tip başlıkların diğer kıtalarda da giyilmesini emretti. 5 Şubat 1925 tarihinde yayımlanan bir genelge ile bütün devlet memurlarının şapkayı nasıl kullanacakları belli kurallara bağlandı. Mareşal üniformasının gücü. Şapka giymenin ordudan başlatılması rastgele bir şey değildi. Mustafa Kemal, 2. Mahmut'un yolunu izleyerek halkın üniformaya ve üniformalıya saygısını modernleştirme projeleri için kullanıyordu. Bu yöntemin doğruluğu 1925 yazında İstanbul sokaklarında panamalı şapkalı gençlerin görülmeye başlamasıyla anlaşıldı. Mustafa Kemal şahsi ilk denemesini Gazi Çiftliği'nde beyaz bir panama şapka, parantez içinde yazının giyilen kenarlıklı hasır erkek şapkası giyerek traktör üstünde resim çektirerek yaptı. Meclis 1925 yılında tatile erken girmişti. 23 Ağustos 1925'te Çankırı, İnebolu ve Kastamonu'yu kapsayan bir gezi için yanında Fuat Bulca, Nuri Jönker Beyler, iki yaveri ve bir katiple sessiz sedasız Ankara'dan ayrılan Mustafa Kemal, dönemin Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Saffet Arıkan Bey'e Kastamonu'yu seçmesinin nedenini şöyle açıklamıştı. "Bütün vilayetler beni tanırlar. Ya üniforma ile veya fesli, kalpaklı veya sivil elbiseyle görmüşlerdir. Yalnız Kastamonu'ya gidemedim. İlk önce nasıl görürlerse öyle alışırlar, yadırgamazlar. Üstelik bu vilayet halkının hemen hepsi asker ocağından geçmişler. İtaatlidirler, munistirler. Adları geriye çıkmışsa da anlayışlıdırlar. Bunun için şapkayı orada giyeceğim." Geziyi izleyenler anılarına göre Mustafa Kemal gri renkte sade bir elbise giymişti. Elinde panama şapkası vardı ama yol boyunca başı açıktı. Kastamonu'ya yaklaşırken eline şapkayı almıştı. 24 Ağustos'ta Kastamonu'daki incelemelerine üzerinde mareşal üniformasıyla kışlayı ziyaret ederek başlayan Mustafa Kemal, teftiş sırasında birkaç erin başlığını çıkartarak incelemiş, "Fikrimiz, kıyafetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır." diyerek gezinin hedefini açıklamıştı. Mareşal üniformasının da etkisiyle durumun hassasiyetini hemencecik kavrayan vali, Kıbrıslı Fatim Bey ile Kastamonu milletvekilleri Mehmet ve Ali Rıza Beyler başta olmak üzere bazı memurlar alelacele terzilere haber saldılar ve ertesi gün beyaz renkli kumaştan şapkaya benzeyen başlıklarla gazinin huzuruna çıktılar. Redingot, smokin, frank gibi. Mustafa Kemal 28 Ağustos gecesi İnebolu Türk Ocağı'nda "Bizim kıyafetimiz medeni ve beynel milel midir, milli midir?" sorusuyla başladığı ünlü şapka nutkuna halkın hayır sedaları arasında şöyle devam etmişti. "Size iştirak ediyorum. Tabirimi mazur görünüz. Altı kaval, üstü şişhane diye ifade olunabilecek bir kıyafet ne millidir, bedeni de beynel mineldir. Turan kıyafetini araştırıp ihya eylemeye mahal yoktur. Medeni ve beynel minel kıyafet bizim için çok cevherli ve milletimiz için layık bir kıyafettir. Onun için iktisa edeceğiz. Parantez içinde giyeceğiz. Ayakta iskarpin veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket ve bit tabii bunların mütemmimi parantez içinde tamamlayıcısı olmak üzere başta Siperiş Şemsi Şerpuz, parantez içinde Güneş Siperlikli başlık, bunu açık söylemek isterim. Bu serpuşun ismine şapka denir. Redingot gibi, bonjur gibi, smoking gibi, frak gibi. Mustafa Kemal 30 Ağustos'ta yine Kastamonu'da efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, muritler memleketi olamaz. En doğru yol gerçek medeniyet yoludur cümleleriyle zihinlerimize kazınmış bir diğer nutkunu attıktan sonra Ankara'ya dönerken Karacık'ta kendisini Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı Yunus Nadi Bey karşıladı. Mustafa Kemal Yunus Nadi'nin başındaki geniş kenarlı fır şapkayı görünce ne güzel şapka, nereden buldun demiş, o da hemen hiç giymiş değilim paşam, sizin o nefis panamanızla değiştirmek lütfunda bulunursanız diye cevap vermişti. Rıfat Efendi'nin fesi nerede? Heyet 1 Eylül'de Ankara'ya vardığında Mustafa Kemal'in elinde işte bu şapka vardı. Ama Ankaralıların hepsi şapka devrine ayak uydurmamıştı. Örneğin vaktiyle şapka giydiği için Vakit Gazetesi muhabirini hapsettirmeye kalkışan İstiklal Mahkemesi Başkanı Kelal'in başında şapka değil kalpak vardı. Aynı şekilde Fevzi Paşa'nın başında da milli mücadelede giydiği başlık vardı. Mustafa Kemal'in tavrını en çok merak ettiği şahsiyet olan Diyanet İşleri Reisi Rıfat Börekçi Efendi ise Faleh Rıfkı'nın deyimiyle mütevazi, temkinli ve vakarlı haliyle sarıklı fesini koltuğun altına almıştı. Bu minis tavır Gazi'yi çok sevindirmişti. Hoca'yı otomobiline aldı, Mustafa Kemal'in başında Panama şapkası vardı, Rıfat Hoca'nın başı ise açıktı, şehre böyle girdi. 2 Eylül 1925'te vekiller heyeti toplandı ve tekke ve zaviyelerin kapatılması ve ilmiye kisvesi ve bilumum devlet memurlarının kıyafetleri hakkında kararnameler çıkardı. Sonunda nihai adım atıldı ve 15 Kasım 1925'te Konya Milletvekili Refik Koraltan Bey ve arkadaşlarının verdiği önergeyle başlayan ateşli tartışmalar 25 Kasım'da şapka iktisatı, parantez içinde şapka giyilmesi kanunu ile sonuçlandı. Kadın şapkası takanlar. Bu tarihten itibaren halkın şapka ile imtihanı başladı. Durumun nezaketini anlayanlar telaşla başlarına koyacak uygun bir başlık arayışına gittiler. Ancak ülkede henüz yeterli sayıda şapka yoktu. Kimi başına kâş şapka, kimi kadın şapkası takmak zorunda kalırken namaz kılarken düşmeyen kopçalı kasketler yapmak gerekti. Bazıları şapkaları görünmesin diye şemsiye ile gezdi. İstanbul'da şapka kanunu çıkar çıkmaz Haliç Köprüsü'nün iki başıyla Anayol kavşaklarına yerleştirilen polisler fesleri ve feslileri toplamaya başladılar. Hamallar feslerini toplayarak boğaza attılar. Ankara'da Kızılay'da fes toplama kampanyasında girişilerek topladığı fesleri yoksullara terlik yaptırdı. Fes giymekte ısrar edenler cezalandırıldı ya da hapse atıldı. Hatta pazara gelen köylülerin fesleri kafalarından çekilip alındı. Bu zorlayıcı tedbirlerin etkisiyle tüketim o kadar çok artmıştı ki dünyaca ünlü fört şapka imalatçısı İtalyan Borsalino kardeşler bir gemi dolusu şapka Karaköy Limanı'na anında satılmıştı. Çeşitli Avrupalı şapka imalatçıları da İstanbul'a şapka seferleri düzenleyip fört, panama, kasket gibi şapka türlerini İstanbul'a getirdiler. Sonunda fiyatlar çığırından çıktı ve şapkaya nar konması gerekti. Hükümet Bozok Milletvekili Ahmet Hamdi'nin önerisiyle şapka almakta zorluk çeken memurlara şapka avansı adıyla bir yıl vadeli olmak ve ileride maaşlarından kesilmek üzere borç vermeyi kabul etti. Ardından yerli üretim teşvik edildi. Bugünkü Vakko'nun nüvesini oluşturan Şen Şapka firması bu teşviklerin sonucu ortaya çıktı. Ancak herkes böyle uyumlu değildi. Başta Erzurum, Rize, Sivas, Maraş, Giresun, Kırşehir, Kayseri, Tokat, Amasya, Samsun, Trabzon ve Gümüşhane olmak üzere pek çok yerde dinelden gidiyor. Gavur memur istemeyiz, şapka istemeyiz sloganlarıyla gösteriler başladı. Çoğu küçük olaylardı ama 25 Kasım 1925 günü Erzurum'daki olaylar ancak silah zoruyla bastırıldı. Rize'de İmam Şaban ve Muhtar Yakup'un öncülüğündeki bir grubun dinelden gidiyor diye başlattıkları protesto gösterileri 10 gün sürdü ve köylere kadar sıçradı. Olayları bastırmak üzere görevlendiren Balkan Savaşları'nın ünlü Hamidiye zırhlısı, Rize'de isyancıların yığınak yaptığı noktaları 2 gün boyunca bombaladı. Bu olayın mirası, atma Hamidiye atma, lahana tarlalarına pomboh edeysun, vergi de vereceğiz, serpuş da giyeceğiz diyen halk türküsü oldu. Devletin bu tepkilere cevabı sert oldu. 23 Kasım 1925 sabahı Ankara'dan yola çıkan İstiklal Mahkemesi heyeti 1926 Şubat'ına kadar Kayseri, Erzurum, Rize, Giresun ve Ankara'da binlerce kişiyi yargıladı. Resmi makamlara göre 20, gayri resmi rakamlara göre 78 kişi idam edildi. Yüzlerce kişiye 15 yıla kadar uzanan hapis ve kürek cezaları, sürgün cezaları verildi. Tahmin edileceği gibi bu tarihten itibaren şapka giymeye itiraz eden olmadı. Çünkü sonunda kelleyi kaybetme ihtimali vardı. Ancak cezalar gerici ayaklanmayı çıkartmak, Türkiye Devleti'nin şeklini tedbir ve tahkir etmek, dini kullanarak halkı isyana teşvik etmek, vatana ihanet etmek gibi gerekçelerle bağlandığı için bugün resmi tarihçiler o dönemde kimse şapka giymediği için idam edilmedi iddiasında bulunabiliyorlar. Dipnot: Şapka kanunu da içine alan kanunlar devrim kanunları adı altında 1961 anayasasının 150. maddesiyle inkılap kanunları adı altında 1982 anayasasının 174. maddesiyle koruma altına alındı ve tek tek sayılarak anayasa hükmü haline getirildi. Yani 1925 şapka kanunu hala yürürlükte. İskilipli Atıf Hoca ve Mehmet Akif. Şapka kanununa yönelik en büyük tepki Erzurum'da yaşandı. Gayri resmi kaynaklara göre 30 kişinin idamıyla biten olaylar, İslam Teali Cemiyeti yöneticilerinden İskilipli Atıf Hoca adlı din adamının kışkırttığı iddia edilmişti. Halbuki hoca o sırada İstanbul'daydı. İddiaçılar arası iyi olmayan Atıf Hoca, Milli Mücadele'nin başında yazarı olduğu Alemdar Gazetesi'nde Mustafa Kemal hakkında yazılar ve Kuvayi Milliye'ye hareketine katılmaları önlemek için İstanbul'da çıkarılan Dürrizade fetvasında adının yer alması yüzünden Ankara tarafından mimlenmişti. Ama hocanın başını şapka kanunundan 1,5 yıl önce yazdığı Frank Mukallitliği ve Şapka adlı 32 sayfalık risale ve Süleyman Nazif'le şapka konusunda yürüttüğü polemik yaktı. Risalede Hazreti Muhammed'in bir kavme benzemeye çalışan onlardandır hadisine dayanılarak eğer bir kişi severek isteyerek şapka giyiyorsa bunun küfrün kendisi olduğu fikrine varılıyordu. Atıf Hoca'ya göre şapka dinsizlerin sembolü olduğu için yalnızca Müslüman olmayan Yahudiler ve Mecusiler giymeliydiler. Atıf Hoca'ya göre zina ve hırsızlık suçları bile şapkaya oranla daha hafif bir günahtı. Hocam giyiver gitsin. Şapka kanunu çıktıktan sonra bu risale çeşitli yerlerde çoğaltılıp dağıtıldığı için 7 Aralık 1925'te yargılanıp beraat eden Atıf Hoca salıverilmedi ve Ankara'ya getirildi. Üç Eliler Divanı'nda yargılandı. Suçlama şapka kanunun muhalefetti. Her ne kadar Risale'de yer alan düşünceler Kemalist devrimlere açıkça ters düşüyorsa da Risale kanundan önce yayımlandığı için yasaların geriye işlemeyeceği hakkındaki temel hukuk ilkesinin çiğnendiği ortadaydı. Duruşmalar istiklal mahkemelerinin ününe layık sertlikle geçti. Rivayete göre son duruşmada hakimler ellerindeki şapkayı Atıf Hoca'ya göstererek "Hocam bunu giymekte bir beis yoktur" deyivermiş. Ancak hoca hayır cevabını vererek idam hükmünü imzalamıştı. Atıf Hoca 4 Şubat 1926'da idam edildikten sonra şapka devrimine karşı olanların sembolü haline gelecekti. İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy Bey'in 1926'da Mısır'a göçmesinde de şapka devrimiyle ilgisi olduğu iddia edildi. Öncelikle Mehmet Akif 1922'den beri kışlarını Mısır'da geçiriyordu. İkincisi, kendisi hakkında kapsamlı bir biyografi yazan Mithat Cemal Kuntay'ın şu satırlarından öğrendiğimiz bir gerçekti. 35 yıl evvel bu odaya bir cuma günü girince koltukta vücudunun mütehakkim çizgileriyle oturan bir atlet adam gördüm. Cengaver bir gövde, ilmi bir sakal. Mehmet Akif Bey'miş. Arapça bilirmiş, şairmiş de. Zaten bu odada cuma günü toplananların hepsi sakallı ve şairdi. Yalnız bugünkü şair bu Adnan Muşaret kaidelerini aldırmayarak başı açık oturuyordu. Parantez içinde sonra öğreniyorum Mehmet Akif festen rahatsız oluyordu. Nitekim Milli Mücadele'nin başında İslamcı unsurların davaya kazanmak için meclise davet edildiği, bu tür bir desteğe ihtiyaç kalmayınca gözden düştüğü anlaşılan Mehmet Akif, Ankara'da Arap Akif, Mürteci Akif diye adı alınırken, Mısır'da entari giymeyip ceket, pantolon ve frenk gömleği giydiği için Hristiyan Akif, Gevur Akif diye anılacaktı. 1925-1939 arasında Balıkesir, Kastamonu, Bursa, Konya, Samsun gibi illerde yaşayan bazı muhafazakar gruplar ise o yıllarda önce Fransız denetiminde olan İskenderun Sancağı'nın 1939'da da Hatay adıyla anavatana dahil edilmesi üzerine Suriye'ye göçtüler ve bir daha geri dönmediler. Özet kaynakça. Kamuran Özdemir, Cumhuriyet döneminde şapka devrimine tepkiler, yüksek lisans tezi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2007. Cevdet Kırpık, Fes, Şapka Çatışması, Toplumsal Tarih, sayfa 162, Haziran 2007, sayfa 14-21. Mahmut Goloğlu, Devrimler ve Tepkiler, 1924-1930, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları 2007. Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Cilt 1-2, 9 Eylül Üniversitesi Yayınları, 1988. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Maarif Matbaası, 1945. İzmir Suikastı Davası. Şeyh Said isyanı ve Musul hakkında halkın nabzını tutmak amacıyla yurt gezisine çıkma kararı alan Mustafa Kemal, 8 Mayıs 1926'da Ankara'dan ayrılıp Konya, Tarsus ve Mersin'e gelmiş, Taşucu Bucağı'ndaki çiftlikte 5 gün kaldıktan sonra 16 Mayıs'ta Adana'ya, 18 Mayıs'ta tekrar Konya'ya, 20 Mayıs'ta Bursa'ya, 13 Haziran'da Balıkesir'e geçmişti. Tam 14 Haziran'da İzmir'e doğru yola koyulacağı sırada İzmir valisi Kazım Dirik Bey'den bir telgraf almıştı. Telgrafta şahsı devletlerine karşı tertip edildiği anlaşılan Melunay'ın bir suikast teşebbüsü ortaya çıkarılmış olduğundan İzmir hareketlerinin ertelenmesi rica ediliyordu. Valiliğe yapılan ihbara göre eski Lazistan, parantez içinde Rize milletvekili Ziya Hurşit Bey, eski İttihatçı subay Sarı Efe Edip ve 3 tetikçi kemer altında Mustafa Kemal'i öldürmeyi planlıyorlardı. Suikastçıları Sakız'a kaçıracak olan Giritli motorcu Şevki, suikast günü yaklaşırken Sarı Efe Edip'in gizlice İstanbul'a gitmesinden şüphelenerek olayı ihbar etmişti. Giritli Şevki'nin verdiği bilgiler ışığında ilk tutuklanan Gaffarzade Oteli'nde kalan Ziya Hurşit olmuştu. Adli kısım amiri Mehmet Ali'nin teslim ol ve derhal ayağa kalk talimatına hiç karşı koymadan uyan Ziya Hurşit memurlara karyolasının altındaki bombalarla silahları kendi elleriyle teslim etmişti. Galip Paşa Oteli'nde kalan tetikçiler Çopur Hilmi, Laz İsmail ve Gürcü Yusuf da benzer şekilde yakalanmışlardı. Sarı Efe Edip ise İstanbul'da Bristol Oteli'nde tutuklanmıştı. İddianamede olmayan yok. Bu andan itibaren büyük bir tutuklama kampanyası başladı. Bazı kaynaklara göre 130 kişi olayla ilgili olarak sorgulandı. Zanlıların ifadelerinden mi yoksa bu işi muhaliflerin tasfiyesi için iyi bir fırsat olarak gören bazı yetkililerin katkılarından mı ortaya çıktığı belli olmayan senaryoya göre suikast fikri eski Ankara valisi Abdülkadir'den çıkmıştı. Abdülkadir Bey meseleyi eski Lazistan milletvekili Ziya Hurşit'e açmış, saltanatın kaldırılması ve Ali Şükrü Bey'in öldürülmesi olaylarından dolayı Mustafa Kemal'e yıllardır husumet bezdiyen Ziya Hurşit, iktidarı tekrar ele geçirmek isteyen iddiaçıların eski Maarif Nazırı İzmir milletvekili Şükrü Bey ile temas kurmuştu. Şükrü Bey konuyu iddiaçların İAŞ'e Nazırı Kara Kemal'e açmıştı. Ziya Hurşit bir yandan da eski iddiaççı fedalarından Çopur Hilmi, Laz İsmail ile Gürcü Yusuf'u örgütlemişti. Çeteye daha sonra Mustafa Kemal'in Samsun'a giden Bandırma vapurundan yol arkadaşı Miralay Ayıcı Arif de katılacaktı. Ekip suikastin önce Çankaya Köşkü civarını, daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ile heyeti vekillerinin toplandığı binayı, ardından Anadolu Kulübü ile Türk Ocağı binasını düşünmüş, ancak her yerin bir kusurlu olduğu ortaya çıkınca suikastçılar yönlerini İstanbul'a çevirmişlerdi. Mustafa Kemal İstanbul'a gitmeyince bu planda yatmıştı. Mustafa Kemal'in Bursa'ya gideceği haberi duyulmuş, keşif için Laz İsmail yanına eşim diye tanıttığı Naciye Nimet isimli bir kadını alarak Bursa'ya gitmişti. Bursa'nın suikast için uygun olmadığı anlaşılınca son olarak Mustafa Kemal'in gideceğini duydukları İzmir'de karar kılmışlardı. Önce Mustafa Kemal'in ziyaret edeceği yerlerden Çeşme düşünülmüş, ancak buradan kaçmak zor olduğundan karar değiştirilmişti. Kemer altında pusu. Suikast baş oturakla Yemiş Çarşısı'ndan gelen sokakların kemer altında Hükümet Caddesi ile birleştiği mevkide yapılacaktı. Hesaba göre burada yol daraldığı için Mustafa Kemal'in aracı yavaşlayacak, dört yol ağzında Nur adlı bir tuhafiyecinin dükkanında pusu kuran Laz İsmail ve Gürcü Yusuf tabancalar ile ateş edecekler, gerekirse bomba kullanacaklardı. Başarı olunmazsa Ziya Hurşit ateş edecek ve hemen otomobiline binerek buradan uzaklaşacaktı. Giritli Şevki'nin motoruyla Sakız Adası'na kaçacaklardı. Ancak Mustafa Kemal bilinmeyen bir nedenle İzmir'e gelişini bir gün erteledi ve plan daha önce anlattığımız şekilde ortaya çıktı. Mustafa Kemal 16 Haziran'da İzmir'e geldi ve Naim Palas Oteli'ne yerleşti. Suikast girişim ertesi gün kamuoyuna açıklandı ve büyük bir infial yaşandı. 19 Haziran'da Mustafa Kemal, benim naciz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır diye biten ünlü mülakatını verdi. 22 Haziran'da Mustafa Kemal'in Los Angeles Times'in çalışan İsviçreli sanatçı ve gazeteci Emile Hildenberg'a söyledikleri ise gerçekten kafa karıştırıcıydı. Yoluma yerleştirilen bu katillerden bir grup beni ve mahiyetimi taşıyacak otomobillere el bombaları yağdıracaklarmış. Hatta daha da ileri gittiler ve yıllardır benim davamla özdeşleşmiş, benim sadık bir siyasi arkadaşım olmuş, zaman zaman da danışmanlığımı yapmış bir kadını ihfal ettiler. Bu kadını aldığımda patlayacak ve etraftaki herkesi yok edecek, içine bomba saklanmış bir buketi bana sunmak menfur görevini kabul ettirmişler. Kötü yola sevk edilmiş olan bu kadın merhamete layıktır. Çünkü vatanın iyiliği için böylece kendi canını feda etmeye kandırılmıştır. Ama onun suikastdaki rolü affedilecektir. Çünkü vicdanının dürtmesiyle benim niyet ettiğim geziyi iptal etmeme el verecek kadar zamanında yetkililere itirafta bulunmuştur. Mülakat kafa karıştırıcıydı çünkü valiliğe göre ihbarı Giritli Şevki yapmıştı. Dipnot. Giritli Şevki Bey motorcu olarak kaynaklara geçmekle birlikte kendisini tanıyanların ifadesiyle İzmir İdadesi'nden mezun şehrin tanınmış simalarından biriydi. Motoruyla Yunan adalarına gidip gelen, bu arada sigara başta olmak üzere pek çok ürünü kaçak getiren Şevki Bey, şık giyimi ve şehrin ileri gelenleriyle kurduğu yakın ilişkilerle meşhurdu. Mustafa Kemal ise yıllardır davasıyla özdeşleşmiş bir kadından söz ediyordu. O yıllarda pek çok kişi Halide Edip Adıvar Hanım'dan şüphelenmişti. Bu olamazdı çünkü Halide Edip Adıvar o sırada yurt dışındaydı. Daha sonra bu kadının Las İsmail ile Bursa'ya keşif yapmaya giden Naciye Nimet olduğu söylendi. Muhtemelen yazar Naciye Hanım'la Halide Hanım'ı birleştirerek bir hikaye yazmıştı. Dipnot. Türkiye diktatörünün İsviçreli sanatçı ve gazeteci Emile Hildenberg'a verdiği mülakatta söyledikleri hakkındaki bilgileri ilk kez Mete Tunçay'ın Tarih ve Toplum sayı 53 Mayıs 1988 sayı 56-57'deki yazısından öğrenmiştim. Daha sonraki yıllarda Emile Hildenberg diye bir gazetecinin mevcut olmadığı iddia edildi. Mete Tunçay'ın da artık haberin Los Angeles Times'in yazı işleri kadrosundan birinin yazdığını düşünüyor. Terakkiperverciler tutuklanıyor. Olaya geri dönersek suikast haberini alan Başbakan İsmet Paşa durumu derhal Ankara İstiklal Mahkemesi'ne bildirmiş, özel bir trenle Ankara'dan yola çıkan mahkeme heyeti 17 Haziran 1926'da İzmir'e gelmişti. Ancak heyet daha yola çıkmadan Şeyh Said İhsani ile ilişkilendirilerek bir yıl önce kapatılan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası üyelerinin tutuklanması için emir vermişti. Çünkü iddialara göre Sarı Efe Edip ifadesinde suikast kararının bir heyet-i umumiye tarafından alındığını, bu gruplara maddi desteği Kara Kemal Bey'in verdiğini söylemişti. Bunun üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi. 1924 tarihli Teşkilat-ı İsasiye Kanunu'nun milletvekili dokunulmazlığını düzenleyen 17. maddesi açıkça çiğnenerek tutuklananlar arasında Milli Mücadele'nin lider kadrosundan Kazım Karabekir, Ali Fuat, Refet, Cevat Tayyar, Bekir Sami ve Rüştü Paşalar ile Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası milletvekilleri ve İttihatçıların Maliye Nazırı Cavit Bey vardı. Bir hata yapılmış ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Kastamonu milletvekili Miralay Dadaylı Halit Bey'in tutuklanması unutulmuş, onun yerine muhalefetle hiçbir ilgisi olmayan Erzurum milletvekili Cazım Bey tutuklanmıştı. İddialara göre Giritli Şevki'nin olaya karıştığı eski başbakan Rauf Bey bir süre önce sağlık nedenleri yüzünden, Doktor Adnan Bey ise tam o günlerde yurt dışına gittiklerinden tutuklanmaktan kurtulmuşlardı. Kara Kemal ile eski Ankara valisi Abdülkadir ise kaçmışlardı. İsmet Paşa'nın müdahalesi. Ankara Etlik'teki evinden apar topar alınan Kazım Karabekir mahkeme gününe kadar İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün alt katında penceresi demirlerle kapalı bir odada yer şiltesinde yatırıldı. İsmet Paşa ortada ciddi bir kanıt olmadan Milli Mücadele'nin önderlerinin soruşturmasız kanıtsız tutuklanmasının bir skandal olacağını söylediyse de sadece Kazım Karabekir'in serbest bırakılmasını sağlayabildi. Mahkeme heyeti İsmet Paşa'yı mahkeme kararını engellemek suçundan tutuklamakla tehdit etmişti. Durumu kendisine aktaran Paşa'ya Mustafa Kemal'in istiklal mahkemeleri bağımsızdır, kararlarına karışamam demesi aklına başına getirmiş olmalı ki çünkü İsmet Paşa 22 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından istiklal mahkemesine verilmiş olan yetkilerin yerinde olduğunu anladığını, Kazım Karabekir'in tutuklanmasını uygun bulduğunu, mahkemenin vatan ve cumhuriyet için yaptığı çalışmanın Türk milleti için hayırlı bir adalet örneği olacağına inandığını belirten telgrafını mahkemeye çekmiş ve muhtemelen siyasi hayatını kurtaran önemli bir manevra yapmıştı. 23. ayrımın sonu sayfa 374.